Ayrım 91.
Sayfa 656. Programın araştırıcısı Lütfiye Pekcan'ın filmin yapımcısı Hüseyin Türk Yıldırır ve yönetmeni M. Çamurcu ile yaptığı kısa bir konuşma girer. H. Türk Yıldırır. Evet, yeri bellidir. Bu olayı yaşayan insanlar hala sağdır, hayattadır. L. Pekcan. Peki bu filmde tarihi gerçekler saptırılmadan aynen verilmiştir deniyor. M. Çamurcu. Evet. L. Pekcan, filmin senaryosunda bir arkadaşınızla birlikte kaleme aldınız. Emine Şendikoğlu'nun kitabından uyarladınız. Film Erzincan'da bir şeyhin asılmasıyla başlıyor. M. Çamurcu, evet biz bunu araştırmaya başladık. O kadar büyük bir araştırma değildi. Piyasada var olan kitaplardan araştırma yaptık ve bir takım tarihi gerçeklerle yüz yüze kaldık. Ben Şeyh İbrahim Hakkı Efendi Hazretleri olayını bilmiyorum. Burhan Bozgeyik'in Bize Nasıl Zulmettiler isimli kitabında rastladım. Yaklaşık bir sayfaydı. Defalarca okudum ve etkisinden kurtulamadım. Şeyh Efendi'nin torunlarını kaynak gösteriyordu. Ayrıca yine dipnot olarak Erzincan yıllığından bahsediyordu. Biz bunlara ulaşamadık ama ben bu var olan bilgileri doğru kabul ettim. Dipnot. Yönetmen iki kaynaktan bahsediyor ama ikisi de doğru değil. Bu olayı yazan Hasan Hüseyin Ceylan'dır. Din Devlet İlişkileri 3. sayfa 31-34. Hasan Hüseyin Ceylan anlattığı bu uyduruk olay için 3 kaynak gösteriyor. Yazdığı gibi aktarıyorum. Mevlevi İbrahim Hakkı Hazretleri ile ilgili bu hadiseyi Erzincan ulemasından Ali Küçüker Efendi ile Müşekrek köyünde Mevlevi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hala hayatta olan torunlarından dinledim. Ayrıca bakınız Erzincan tarihi Tahir Erdoğan Şahin cilt 2 sayfa 275. Erzincan Hayra Hizmet ve Dayanışma Vakfı yayınları Erzincan 1987. Hasan Hüseyin Ceylan özellikle İsmail Hakkı Efendi'nin torunlarından dinlediğini iddia ettiği olayı şöyle hikaye ediyor. İstiklal Mahkemesi 1926 yılının ikinci yarısında Erzincan'a gelmiş. Ankara'dan aldığı emirle halkı İslam'a bağlılıkla direnmeye çağıran İbrahim Hakkı Efendi'nin idamını istemiş. Gıyaben idamına karar vermiş. Hasan Hüseyin Ceylan'a anlatıldığına göre bir süre sonra Efendi rüyasında Resulullah'ı görüp davetini almış ve ruhunu teslim etmiş. Çocukları durumu Şark İstiklal Mahkemesi'ne bildirmişler. Mahkeme Müşekrek köyüne hemen bir heyet yollamış, mezar açılmış ve jandarmalar heyetin emri gereğince cesedi mezardan çıkarıp asmışlar. Dünyada görülmeyen bir zulümle mahkemenin kararı bu şekilde yerine getirilmiş. Hasan Hüseyin Ceylan bütünüyle uydurma olduğunu göreceğimiz hikayeyi şöyle bitiriyor. Bu zulmün bir dünya rekorudur. Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinin rekorudur. Sayfa 34. Ortada gerçekten bir rekor var ama bunun yalan rekoru olduğu efendinin kızlarının ve torunlarının ifadeleri okununca anlaşılacak. Reha Muhtar. İşte filmin en çarpıcı sahnesi yönetmenin var olan bilgileri doğru kabul etmesiyle böyle ortaya çıkıyor. Torunlarını kaynak gösteren kitap bu hükmü verince yönetmene göre sahnenin çekilmesinin bir sakıncası kalmıyor. Hem de İbrahim Hakkı Efendi'nin kızı anlatıyormuş gibi gösterilerek. Filmden ve gala gecesine katılan tesettürlü seyircilerden görüntüler vesaire. Reha Muhtar. Ateş attı İbrahim Hakkı Efendi'nin hem torunlarını hem de filmde ağzından anlatımın yapıldığı kızlarını buldu. İbrahim Hakkı Efendi'nin iki kızından Hatice Meliha Cimilli, İstanbul Fatih'te Halıcılar Caddesi 86 numarada oturuyor. Şu anda 80 yaşında, babası eceliyle öldüğünde 10 yaşlarındaydı. Filmin söz konusu sahneleri tekrar gösterilir. L. Pekcan, bu filmde mezardan çıkarılıp beyaz kefeniyle tekrar asılan İbrahim Hakkı Efendi, Erzincan Kemah ilçesi Müşekrek köyünden sizin babanız. H. M. Cimilli, kucağında babasının çerçeveli büyük bir resmi, bir sehpa üzerinde Kur'an'ı. Evet efendim babam. L. Pekcan, böyle bir olay oldu mu? H. M. Cimilli, hayır, kati surette hayır. Hiç böyle bir şey olmamıştır. Her tarafım titredi, onlar da Müslüman, ben de. Getirsin şurada Kur'an-ı Kerim'e elimi basayım, böyle bir şey olmadı. Ben küçük değildim, 10 yaşındaydım. Bu sahneyi L. Pekcan'ın filmin yönetmeni Metin Çamurcu ile yaptığı konuşmayı izliyor. L. Pekcan, biz torunuyla konuştuk, İbrahim Hakkı Efendi'nin kızıyla konuştuk. Bugün 80 yaşında. Olaya büyük infial duyduğunu, büyük tepki gösterdiğini, böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmeyeceğini söylüyor. M. Çamurcu, evet, bakınız, İbrahim Hakkı Hazretleri Mevlevi'dir ve gerçek bir İslam alimidir. Saray vaizliği yapmıştır. Sıradan bir insan değildir. İnkılaplara karşı çıkmıştır. Ankara'dan gelen bir emirle Erzincan İstiklal Mahkemesi gıyabında idam cezası vermiştir. Kendisi bulunamadığı için, bakın bunlar tamamen gerçektir, ben bunlara inanıyorum. L. Pekcan, mezardan çıkartılıp, M. Çamurcu, ben bunlara inanıyorum. Kızının ne şartlar altında ne söylediği beni ilgilendirmiyor. Biz buna, bunlar gerçektir. Reha Muhtar, bir şeyhin kızına acaba hangi kuvvet Kur'an'a el bastırarak yemin ettirebilir? L. Pekcan'ın İbrahim Hakkı Efendi'nin kızıyla yaptığı konuşma devam eder. H. M. Cimilli, Erzincan'da 3 ay hasta yattı, eceliyle öldü. Terzi Baba mezarlığına gitti, yatıyor orada. L. Pekcan, daha sonra mezarından alındı. H.M. Cimilli, ne? Hayır, katiyen. Rahmetli ağabeyim yaptırdı mezarı. Senelerce ziyaret ettik, gittik. Teyzemin oğulları her hafta ziyaretine giderlerdi. L. Pekcan, bu filmin gerçeği yansıttığı söyleniyor ve hatta torunları kaynak gösteriyorlar. H.M. Cimilli, torunları, bu işte torun, o kadar yanlış, o kadar yanlış ki yalan. Her türlü ispat ederim. Çok şükür ki ben hayattayım, bir de ablam var hayatta. Reha Muhtar, ateş attı Hatice Meliha Cimilli'nin hayatta olan ablası Hafız Afife Özselçuk'u, İbrahim Hakkı Efendi'nin büyük kızını da Ankara'da Ebu Ziya Tevfik Sokak 34 numarada buldu. Afife Özselçuk, çok fena oldum, baygınlık geçirdim. Nasıl uydurdular böyle bir şeyi, hiç imkansız. Babam köyde değil, Erzincan'da öldü. Terzi Baba da gömüldü, halen orada gömülü, gitsin baksınlar. L. Pekcan, nasıl öldü efendim? A. Özselçuk, kalpten öldü, hasta yattı sonra öldü. Erzincan'da gömülü duruyor. L. Pekcan, tanırlar mı, bilirler mi orada? A. Özselçuk, çok tanırlar, çok tanınmış. L. Pekcan, ne olarak bilinir? A. Özselçuk, Mevlevi şeyhiydi, medresesi vardı, talebeleri vardı. Herkes tanır yani Erzincan'da. L. Pekcan, Hacı İbrahim Efendi olarak mı bilinir? A. Özselçuk, evet Hacı İbrahim Efendi, Kemahlı Hoca. L. Pekcan, Kemahlı? A. Özselçuk, Kemahlı Hoca, Hacı İbrahim Efendi. L. Pekcan, peki bu Müşekrek köyünde başka Hacı İbrahim Efendi var mıydı ya da İbrahim Hakkı Efendi? A. Özselçuk, hiç, hiç yok. Zaten 10 ev, o kadar. Müşekrek köyü çok küçük bir köy. Babam orada kalmamış, babasına ben okuyacağım demiş, babası para vermiş, gitmiş Mısır'a. Mısır'da biraz okumuş, sonra İngiltere'de okumuş, sonra gelmiş işte Mevlevihane'yi açmış. Koca bir arazi içinde medreseler, tekke, cami, işte aşhaneler. Evimiz hep o şeyin içindeydi, hep yanımızdaydı. L. Pekcan, idam kararının mezarından çıkarılıp uygulandığı söyleniyor. A. Özselçuk, hayır hayır hiç yalan. Nasıl uyduruyorlar bunları, nereden çıkarıyorlar? Bu kadar iftira olmaz, ne istiyorlar ölü adamdan? L. Pekcan filmin yönetmeniyle konuşuyor. M. Çamurcu, filmdeki her olayın gerçek olduğuna inanıyorum. Gerçek olmasaydı zaten ben onları filme aktarmazdım. Bu cesareti gösteremezdim. Dipnot. Bir yanda İbrahim Hakkı Efendi'nin şiddetle itiraz eden, üzüntüden titreyen, biri Kur'an'a el basmaya hazır, öteki hafız iki kızı, öte yanda ise yazılarında adından başka hiçbir doğru bulunmadığını gördüğümüz Hasan Hüseyin Ceylan'ın masalı. Filmin yönetmeni masala inanıyor. L. Pekcan, torunu şu anda yaşıyor, kızları da aynı şekilde. M. Çamurcu, başka torunları da var. L. Pekcan, İbrahim Hakkı Efendi'nin torunu Sevinç Elmas'la konuşuyor. Sevinç Elmas, torunları kaynak gösteriliyormuş bu filmde. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Olmayan bir şeyi torunları nereden söylesinler? L. Pekcan, kaç tane torunu var? Yakın ilişki içerisindeyiz diyorsunuz. Bunu söyleyebilecek bir torun çıkabilir mi? S. Elmas, hayır kesinlikle çıkamaz. Biz üç kardeşiz, teyzemin yine üç çocuğu var. Ölen kardeşlerinin kızı Buket Uzuner, kardeşi Salih Uzuner var. Böyle bir şey söyleyecek torun yok. Reha Muhtar, ateş attı bir kuşku bırakmamak için sadece bir torunla değil, diğer torunlarla da görüştü. Gülgün Hanım, evet torunların hepsiyle yakın ilişki içindeyiz, torunları bizleriz. Hepsi Atatürkçü milliyetçi insanlar. Biz dedemizin her zaman Cumhuriyet Hükümeti ve Atatürk Hükümeti tarafından saygı gördüğünü duyduk annemizden. Annem 80 yaşındadır. Cumhuriyet ilkokulunu bitirmiştir. Dedem öyle Atatürk karşıtı biri olsaydı herhalde kızını o devirde karma bir ilkokula göndermezdi. Reha Muhtar, yine İbrahim Hakkı Efendi'nin kızının anılarına dayanılarak filmde gösterilen Kur'an gömme sahneleri ise tartışmanın bir başka boyutunu oluşturuyor. Ezici çoğunluğu Müslüman olan bir toplumun batılı emperyalist güçlere karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hepsi Müslüman olan önder kadronun veya onlardan güç alan başkalarının kendi dinlerinin kutsal kitabını nasıl toprağa gömdürdüklerini anlamak mümkün görünmese de biz yine tarafları dinleyelim. L. Pekcan filmin yapımcısı H. Türk Yıldır'la konuşuyor. L. Pekcan bir belge gösteriyor mu? H.T. Sayfanın altında kaynaklar vardı. Erzincan günlüğü, tarihi demek istiyor olsa gerek, gibi bir kaynak göstermiştir. L. Pekcan, Erzincan günlüğü gibi. Peki siz inandınız mı efendim? Böyle bir şeye inanarak mı çektiniz? H.T. Tabii ki. L. Pekcan, inanıyorsunuz. H.T. Tabii ki. L. Pekcan, yani Kur'anların gömüldüğü İstiklal Mahkemelerinin. H.Y. Olmuştur bunlar. Reha Muhtar, filmde bunların olduğu yine İbrahim Hakkı Efendi'nin kızının küçüklük anılarından aktarılıyor. Şimdi 83 yaşındaki o küçük kız ateş attı kameralarına şöyle konuşuyor. Afife Özselçuk, yalan, hiç imkanı yok. O kadar insan gördü ki, herkes ibadetinde, camisinde, evinde. Hiç öyle saklı bir şey yoktu Atatürk zamanında. L. Pekcan, siz evinizde rahat rahat Kur'an okur muydunuz? A. Özselçuk, rahat, çok rahattık. Hatim okunurdu Ramazan'da, hiç kimse bir şey demezdi. L. Pekcan, herhangi bir engel? A. Özselçuk, hiçbir engel yoktu. Herkes ibadetini yapardı, serbestti. Hiç gizli bir şey yoktu. Bunları nereden çıkarıyorlar böyle? Öyle sakal kesme filan, hiç imkanı yok. Kur'an gömülür mü hiç? Yeniden İbrahim Hakkı Efendi'nin öbür kızı. H.M. Cimilli. Hiç katiyen. Benim dedemin dedesinin Kur'an-ı Kerimleri var. Benim ablam Afife Hanım hafızdı. Erzincan'da 30 sene Kur'an hafızı. Bütün Erzincanlılar bilir. Kimse hafız niye okuyorsun demedi. Kocam Allah rahmet eylesin ilkokul din öğretmeniydi. Evde beraber namaz kılardık, Kur'an okurduk. Bir münakaşa oldu, dedim ki, yahu kim bizim Kur'an'ımızı topladı ki? Bak dedemin Kur'an'ı işte burada. Son olarak L. Pekcan İbrahim Hakkı Efendi'nin bir başka torunuyla konuşuyor. L. Pekcan, böyle bir şeyin varlığına siz inanabiliyor musunuz? Bilgin Cimilli, kesinlikle inanmıyorum. Ateş Hattı programı burada sona eriyor. 3 Kasım 1994 günü Objektif programı bazı yazar, bilim adamı ve ilgililerin istiklal mahkemeleri ve filmdeki iddialar hakkındaki görüşlerini ard arda yansıtır. Bunların da konumuzla ilgili kısımlarını banttan çözerek ve cümleleri toparlayarak aktarıyorum. Abdurrahman Dilipak, Mustafa Kemal adına bazı milletvekilleri devrimleri koruma adına yargı yolunu kullanarak kendilerine göre özel bir yargı metoduyla adeta terör estirdiler. Toktamış Ateş, hayır, bu iddiaları ileri sürenler ya istiklal mahkemelerini bilmiyorlar ya da terör mahkemelerini bilmiyorlar. A. Dilipak, siyasi amaçla şiddete başvurulmuştur, mahkeme istismar edilmiştir. Gerçek bir mahkeme değildir bunlar. Altemur Kılıç, dipnot, Ankara İstiklal Mahkemesi üyelerinden Kılıç Ali'nin oğlu. Bu mahkemeler meşru yasal mahkemelerdi, üyeleri TBMM iradesinden çıkan kişilerdi. Abdurrahman Dilipak, her şey işte birkaç kişiden oluyor, düzmece bir mahkeme, kararlar veriliyor ve derhal infaz ediliyor. Dipnot, İstiklal Mahkemeleri TBMM'nin 11 Eylül 1920 günü kabul ettiği 21 sayılı kanunda kurulmuştur. Kanunun çıkması için hararetle çalışanlardan biri de Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey'dir. Ergün Aybars, 1. yıl, sayfa 40. Emine Şendikoğlu, İstiklal Mahkemesi'nde görev alan herkes kendi dünyasına göre yargıladı. Kullandı İstiklal Mahkemesi'ni, istediği gibi kullandı. Toklamış Ateş, hiçbir İstiklal Mahkemesi'nde kapalı kapılar ardında karar alınmamıştır. Her şey halka açıktır, her şey alenidir. A. Dilipak, nasıl açık oluyor? Halkın susturulduğu Stalin dönemi mahkemeleri açık mıydı? Hayır, böyle bir şey yok. Dipnot, tarih bilgisinin derecesini yakından bildiğimiz Dilipak sapla samanı karıştırıyor. Türk'ün aklı gözündedir derler. Gönderme yaptığım kaynaklardaki sayfalara bakarsa duruşma salonlarının kadın ve erkek dinleyicilerle dolu olduğunu kanıtlayan fotoğrafları görür. Azmi Nihat Erman, İzmir Suikasti ve İstiklal Mahkemeleri sayfa 64-65 arasında bazı fotoğraflar. O. Nuri Alada, İstiklal Mahkemeleri sayfa 682-684. Resimli Tarih Mecmuası 16. sayı Nisan 1951. Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri dizi yazı Milliyet 29 Ekim 1966. 18. sayfa 5 Kasım 1996. 16. sayfa. Sümer Kılıç, İzmir Suikasti sayfa 298-301-303-304-311. A. Kılıç, yargılama açık olarak yapılırdı, gizli yargılama yoktu, sanıkların müdafaa yapmaları önlenmiyordu. E. Şenlikoğlu, Said-i Nursi Hazretleri 100.000 insanın kesildiğini söylüyor bir defa, yani kesilerek öldürüldüğünü söylüyor. T. Ateş, İstiklal mahkemelerinde asılan insan sayısı bellidir. Tek tek isim isim, ana adı, baba adı, doğumu, yaşı, her şeyi bellidir. Mahkemelerde 2700 idam kararı verilmiş ve uygulanmıştır. E. Şenlikoğlu, 100.000'lerin çok üstünde. Dipnot, hiçbir kanıt olmadan bir takım dayanaksız, maksatlı iddialara, söylentilere inanarak bir masalı ne de azimle savunuyor değil mi? Böyle 3000 resmi rakamlarda 3000 deniyor ama söylediklerine kendileri de gülüyordur herhalde. Dipnot. Akızcağız, o dönemleri sen de yaşamadın, biz de yaşamadık. Sen de biz de bir takım kaynakları okuyup inceleyerek öğrenmeye, anlamaya ve gerçeklere varmaya çalışıyoruz. Yapabileceğimiz şey bir takım olumlu olumsuz masallara, söylentilere, yakıştırmalara kapılmadan, kapılmamak için gayret göstererek belgeler yardımıyla gerçeği yakalamaya çabalamak olabilir. Ve tarih bilimi tıpkı sağlıklı bir vicdan gibi güvenilir belgeden ve dürüst tanıktan başka kanıt da kabul etmiyor. Söylentiye, dedikoduya ancak sıradan insanlar kulak kabartır. Yeterli eğitim görmemiş naif insanlarsa inanırlar. Aklın başlıca niteliklerinden biri kanıtsız iddiaları ve söylentileri kuşkuyla karşılaması, araştırıp denetlemesidir. Bütün ciddi geçerli belgeler ve araştırmalar 10 binler, 100 binler, 500 binler gibi ölçüsüz söylentileri yalanlıyor. Belgelerden çıkan sonucu aktaranlar aktardıkları sonuçlara neden gülsünler? Belgeleri seslendiriyorlar sadece. Olsa olsa bir takım uyduruk iddialara, masallara gülerler. Ama onlara da gülmüyorlardır. Tam tersine içleri kan ağlıyordur. Çünkü bu sahte tarih yaratma gayreti, bu masalcılık, her vesileyle tazelenip körüklenen bu kin ve nefret, bu bağnaz ve dayanaksız yaklaşım ile elbette huzurlu bir ortak geleceğe yol almıyoruz. Buna gülünür mü? Altemir Kılıç, divanı harpler dahil nihayet 3000 kişi idam edilmiştir. Abdurrahman Dilipak, topladığınızda 100 binleri buluyor rakam. Dipnot, Dilipak şu toplamın dökümünü bir verse tartışma sona erecek. Haydi muhterem, dökümü yayımla da bu tartışmayı sona erdiriver. Toklamış Ateş, öyle 100 binler, 100 binler gibi rakamlar gülünçtür. Öyle bir şey söz konusu değildir. İç Spiker, İşte yıllar sonra İstiklal Mahkemeleri tartışmasını gündeme getiren film bize nasıl kıydınızın olay sahnesi. Ekrana filmdeki mezardan çıkarıp asma, sakal kesme ve benzeri sahneler geliyor. Sonra. H.M. Cimilli. Erzincan'ın Kemah kazası Müşekrek köyünden İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kızıyım. Mezarından çıkarılması ve asılması hiç söz konusu değildir. Hepimiz Müslümanız. Onlar da gelsin Kur'an'a el bassın. Ben de Kur'an'a el basarım. Emine Şenlikoğlu, bir iki rivayet var bu konuda, yani mezardan çıkarıldığına dair rivayet değil de şu şekilde, savcı öldüğüne inanmıyorum diyerek güya çıkartıyor, bir yerde böyle bir rivayet var. Dipnot, zavallı yaşlı hanımlar isyan ve üzüntü içinde yemin ediyorlar, nüfus kağıtlarını, babalarının resmini, Kur'an'ını gösteriyorlar, kahroluyorlar ama Şenlikoğlu hiç mahcup olmuyor, gönüllerini alacak iki kelimeyi bile esirgiyor. Bir ölünün istismar edilmiş olmasından hiç azap duymuyor. Üstelik yeni bir rivayet ileri sürerek mızrağı bir kere daha çuvala sığdırmaya çabalıyor. Pes. İbrahim Hakkı Efendi'yi asıl mezarından çıkarıp asanlar jandarmalar değil. Maksatlı bir film uğruna kendileri. Hem de bunu film her gösterildikçe yapıyorlar. Olgun Cimilli, torunu. Kesinlikle mezarından çıkarılmadı. Zaten İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmadı. Emine Şenlikoğlu, iki tane İbrahim Hakkı Hazretleri var, İbrahim Hakkı var. Bir tanesi o meşhur din uleması İbrahim Hakkı Hazretleri, o değil bu. Bu isim benzerliği olan İbrahim Hakkı diye biri. Gülgün Hanım, torunu, olamaz ki. Kemah zaten çok küçük bir ilçe, onun bir köyünden, 10-15 haneli bir köyden ikinci bir İbrahim Hakkı, din bilgini çıkarmasına imkan yok. Emine Şenlikoğlu, bir takım söylentiler çıkartıyorlar. Yok bir kadın varmış da o diyormuş ki bu insan benim dedemdi. Benim dedem öyle değil, şöyle şöyleydi falan diye. Yani bizim bunlara karnımız tok. Dipnot, 80 yaşındaki iki hanım ve çocukları hakkında roman yazarını kullandığı üsluba bakınız. Herhangi biri filmin talihsiz kahramanının ağzından anılar uydurulan kızı da olsa, masallarına karşı çıktı mı üslupları bu hale dönüşü veriyor. Mahcup olma gibi duygulara hiç yüz vermiyorlar. Gülgün Hanım, mezarı nasıl açmışlar? Gece mi açtılar, gündüz mü açtılar? Eğer ibret için yapmışlarsa bütün halkın önünde yapmış olmaları lazım bunu. Herhalde gizli gidip asmazlar. Böyle bir şey olmasına imkan yok asla. Abdurrahman Dilipak, yargılama metodu yasalara uygun değil. Dipnot, İstiklal Mahkemelerinin soruşturma ve yargılama metodunun bir kısmı kendi özel yasasında ve uyguladığı kanunlarda yazılı. Bu konuda mahkemelere yön veren meclis görüşmeleri ve kararları da var. Birkaçı için Ergün Aybars, 1. cilt sayfa 49-54. Doğrudan kendileri parlamento, meclis adına yargılama yaptıkları için verdikleri hüküm kanun şeklindeydi. Böyle bir hukuk devleti, böyle bir adalet mekanizması meşru olmaz. Altemur Kılıç, İstiklal Mahkemeleri kesin ve çabuk karar verdikleri, çabuk ibret teşkil ettikleri için büyük bir görev yapmıştır. Emine Şenlikoğlu, tatbikatlarda biz çok hatalar, yanlışlıklar, kıyımlar görüyoruz. Şiar Yalçın, dipnot Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından idama mahkum edilen Cavit Bey'in oğlu. Kesinlikle bunun aslı esası yoktur. Abdurrahman Dilipak, İslami semboller, ibadet hürriyeti, İslami eğitim tamamen devre dışı bırakıldı ve Müslümanlara karşı birçok bakımdan da terör estirildi. Dipnot, nedir İslami sembol? Sarık mı? Mecusiler de sarık takıyor. Tesbih mi? Katolikler de tesbih çekiyor. Sakal mı? Yahudiler de sakal bırakıyor. Minyatürleri, giyim kuşamla ilgili araştırma ve albümleri inceleyenler, o dönemlerle ilgili anıları okuyanlar, çarşafın da ne kadar yeni bir giysi olduğunu anlarlar. İslam dininde görsel sembol söz konusu bile değildir. İbadet hürriyeti de devre dışı bırakılmamıştır. Herkes Kur'an'la belirlenmiş ibadetleri yapmakta tamamen serbestti. Eğer Dilipak tekkelerde toplanıp zikir etmeyi onlardan daha önemli ve öncelikli sayıyorsa bir diyeceğim yok. İslami eğitimin tamamen devre dışı bırakıldığı da doğru değildir. Dini yayınlar serbestti ve ailenin dini terbiye vermesi de elbette yasak değildi. Biz öyle yetiştik, ilahiyat fakültesi de açıktı. Ancak geçen yüzyıl sonralarına doğrudur ki önce İstanbul'da sonra Anadolu ve Rumeli'nin büyük şehirlerinde üç parçadan mürekkep çarşaf adı verilmiş bir kadın esbabı çıkmıştır. Reşat Ekrem Koç'u Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü sayfa 65. Sümerbank Yayınları Ankara 1969. Çarşaf modasının gelişimi için Refik Halit Karay, 3 Nesil 3 Hayat, sayfa 72-82. S. Lütfika, İstanbul, yılı yazılmamış. Ayrıca N. Sevin, 13 asırlık Türk kıyafet tarihine bir bakış. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1990. Profesör Doktor Metin Ant, 16. yüzyılda İstanbul, sayfa 194-200. Akbank Yayınları İstanbul 1994. Toktamış Ateş, İstiklal mahkemelerinin İslamiyet'i ezmekle hiçbir ilgisi yoktur. Altemir Kılıç, bazı kişiler bu mahkemeleri sanki dine karşı dini kaldırmak için kurulmuş mahkemeler gibi göstermek istiyorlar ki maksadı katiyen bu değildi. Abdurrahman Dilipak, burada Kemalistler belki şunu söyleyebilirler, bunlar doğru değildi ama Mustafa Kemal devrimleri tutturmak için buna mecburdu. Toktamış Ateş, İstiklal mahkemelerine yöneltilen eleştiriler içinde mutlaka Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizi yıpratma arzuları var. Abdurrahman Dilipak, şöyle diyorlardı, irtica ile mücadelede Kurtuluş Savaşı'ndan daha elzem ve acil bir meseledir. Dolayısıyla irtica ile kastettikleri Müslüman çevreler üzerlerinde çok ciddi bir terör hareketi başlattılar. Dipnot, Dilipak'ın Kurtuluş Savaşı'nı hiç bilmediğini defalarca gördük. İstiklal mahkemelerini de bilmiyor. İstiklal mahkemeleri iki dönemde değerlendirilmektedir. 1920-23'te hizmet veren İstiklal mahkemelerinin irtica ile mücadele meselesini Kurtuluş Savaşı'ndan daha elzem ve acil olarak ele aldığı iddiası Dilipak'a özgü bir saptırma. Aslı faslı olmayan, olmasına imkan da bulunmayan, üzerinde durulmayacak bir uyduruk laf. 1923-27 yılı İstiklal mahkemelerinde ise rejim mahkemesi olma niteliği öne çıkmaktadır. Yeni rejim ne yapacaktı? Cumhuriyeti yıkma, saltanat düzeni geri getirme amaçlı çalışmaları, girişimleri, direnmeleri, ayaklanmaları, tenis maçı seyreder gibi uslu uslu seyredecek, hiç karışmayacak, dur bakalım ne olacak diye bekleyecek miydi? Müslüman çevreler üzerine çok ciddi bir terör hareketi başlattılar iddiası da dayanaksız, yakıştırma bir iddiadır.